Ayrım 11, sayfa 101, 7, bilgi. Etrafı çatıdaki gibi parlak materyallerle kaplanmış, tuhaf kuyunun başında derinlikten yükselen buhara bakarken bıraktı doğruyu. Ali'nin bakışından aldığı, ona göre göz kulak olacağını söyleyen onaylamayla. Giymek zorunda kaldığı Leyla Hanım'a ait entariyi camdaki yansımasına dikkat ederek girdi eve ve biraz önce kıyafetini değiştirdiği odanın yanındaki kapıyı açtı Leyla Hanım. İçeri girdi sessizce ve gördüğü şeyin dehşetinde kaybolurken kadın onu onurla yalnız bıraktı. Arka bahçeyi gören pencerenin önünde oturmuş, kıpırtısız, bir dikkatle bir şeye bakan Onur'u durduğu köşeden izledi Bilge. Sessizce yanına kadar sokuldu. Adını söyledi. Tepki yoktu. Tekrar tekrar söyledi. Tepki gelmedi. Kulağına eğildi. Kendi varlığını fark ettirmeye çalıştı. Onur fark etmedi. Nereye bakıyordu? Dışarıda kimse yoktu. Olsa da fark eder miydi? Aklından geçen düşünceden emin olmak istedi. Aynı doğrunun yaptığı gibi. Onur da camdaki yansımasına mı bakıyordu? Kendisini fark ettirmek için çabalamaya devam etti. Ama Onur onu asla fark etmeyecekti. Her 100 kişiden biri otizmliydi. Onur'un durumu ne kadar ilerlemişti? Asperger sendromu değildi. Belliydi. Doğru ya da otizmli denmişti. Ama şimdi Bilge'nin uğraşlarıyla o bile atipik otizm seviyesine gelmişti. Acaba Onur otizm çizgisinin neresindeydi? Ne kadar ilerideydi? Dezintegrafi olabilir miydi? Etrafına baktı Bilge. Odada bir yatak, birkaç tane ahşap oyuncak araba ve bir avuçta oyuncak araba tekerleği vardı. Halı yoktu. Yatak ve Onur'un oturduğu pencere önündeki tabure dışında oda bomboştu. Gözleri Onur'un altına kayarken aklı sorguladı. Acaba altına yapıyor muydu? 8. Özge ve Sadık. Asansörün içinde bekleyen Sadık'a adım adım yaklaşırken onunla aynı asansöre binmemek için adımlarını yavaş attı ama Sadık öyle tuttu asansörü Özge'nin kendisini gelmesini bekleyerek. Özge içeri girdi. Zaman ağır akar gibiydi. Birbirlerine hiç bakmadan kapının kapanmasını beklediler. Yukarı çıkacaklarını, Sadık'ın ona öfke kusacağını düşünmüştü ama asansör aşağı iniyordu. Nereye gidiyorlardı? Sormak istedi ama soramadı. Bu huzursuz sessizliğin içinde huzur buldu Sadık'tan saklanırcasına. Geniş katına vardıklarında Sadık'ı takip etti. Yanlarından geçtikleri hiç kimse bakmadı onlara. Sadık'ın görünmezliğini kabul etmek bu şirkette yer almanın ve sistemde var olmanın birinci koşuluydu. Kendisinden bakışını kaçıran herkesi dikkatle inceledi Özge. Ne kadar da istekli ait olmuşlardı sisteme. Sistemin işlemesine aracılık etmenin gururunu taşır gibi çalışıyorlardı. Bu ruhu satılmış meyve şirketinde. Hepsinin son model arabası vardı. Her biri pahalı kıyafetlerin içinde ne kadar da rahattı. Dikkatini insanlardan kayıp yine Sadık'a odaklandı. Çünkü arka tarafta daha önce önünden bile geçmediği ve kapısının protokolün bulunduğu bir odaya girdiler. İçeride 35 kişi vardı. Beyaz yakaların ayini gibiydi bu toplantı salonu. Kocaman masanın etrafında toplanmış, volkan kraterinin ağzından acımasız tanrılarına adayacakları kurbanlarını seçmek için sanki efendilerine Sadık'ı bekliyorlardı. Salona girer girmez hepsi ayağa kalktı. Sadık masasının diğer ucunda en baştaki koltuğa otururken protokolden daracık elbisesinin ve üzerinde yürümesi mucize olan topuklu ayakkabıların üzerinde bir kız Özge'yi masanın gerisindeki üçlü küçük koltuğun köşesine yerleştirdi. Sadık'ın beyaz yakalıların oturmalarına buyurmasıyla ülkenin en büyük, en karlı holdinginin yönetim kurulu toplantısı başladı. 9. Bilge Leyla. Leyla Hanım suratındaki pes etmişlik o kadar büyüktü ki Bilge kadının kendisini dinlediğinden bile emin değildi. Beyinde Bilge'yi işleyen sinir hücrelerinin birbiriyle bağlantısını ve bu sinir hücrelerinin birbirlerine gönderdikleri sinyallerinin organizasyonunu etkileyen bir düzensizliktir otizm. Kadın anladığını anlatan küçük bir hareketle başını kımıldattı. Bilge derin bir nefes aldı. Anlaşılmadığını biliyordu. Anlaşılma ihtimali bile yoktu. Anlaşılma ihtimali şimdi olsa Onur o odada camdaki yansımanın değil bahçede sistem içinde hareket eden her şeye hayatın matematiğine odaklanmış olurdu. kadına acımak istedi. İşi tarla çapalamak olan biri otizm düzensizliği ile nasıl ilgilenebilirdi ki? Ama acıyamadı. Bu kadın her şeyden önce anneydi. Araştırmalı, öğrenmeliydi. Pes etmiş bir anneye asla acıyamazdı. Kendi annesi dışında. Kaşlarının çatıldığını, sesinin duygusuzlaştığını fark etmeden konuya girdi. Ne zaman konuldu teşhis? Leyla hiç hecesinden tek bir ton farkı olmayan bir sesle cevapladı. 3 sene oluyor. Kaç yaşında Onur? Dedikten hemen sonra düzeltti bilgi sorusunu. Doğum günü ne zaman? Leyla bir sırrı deşifre ediyormuş gibi duraklayarak fısıldadı. 5 Aralık 2005. 7 değil, 9 yaşındaydı. Ali niye 7 demişti? Dikkatle baktı Leyla'nın gözlerine. Muhtemelen Leyla yalan söylemişti. Çocukların gelişiminde problem yaşayan birçok annenin yaptığı gibi yaşı küçük göstermek, önce inkara saklanırlar, zaman geçip inkar işe yaramayınca da yaşı küçültmeye başlardı. Doğru'nun ilk gittiği merkezdeki birçok anne de görmüştü bunu. Normalize edilmiş bir anormallikti annelerin gelişemeyen çocuklarını kamufle etmeye çalışmaları. Gelişimde geçken bir çocuk varsa çocuğa yardım etmenin anneye odaklanmaktan geçtiğine emindi Bilge. Kendi annesinden öğrenmişti. Sordu. Emeklemesi normal miydi? Leyla, yok. Kendini öne ata ata emeklemeye çalışırdı diye cevap verdi. Bilge, konuşması nasıldı dediğinde Leyla açıkladı. Başta iyiydi. Hatta daha 3 yaşına varmamıştı. Harfleri falan sökmüştü. Okuyordu bile. Ama sonra sessizleşti. Konuşmanın zeka ile ilgisi yoktur dediler. Biz köyde yaşıyorduk. Doktor da yoktu orada. Kaç yaşındaydı sessizleştiğinde dedi Bilge. Alacağı cevap önemliydi. 4'e basmıştı. Hiç konuşmaz oldu. Sonra sallanmalar başladı. Adını duymaz oldu dedi Leyla. Bilge aşıları tam mı dediğinde Leyla evet her aşısı tam diye cevapladı. Bilge menenjit aşısı yaptırdınız mı diye sordu. Cevabını aslında bildiği bir soruydu bu. Leyla doğurduğu çocuğun vücuduna enjekte edilen sersemletilmiş olsalardı o en tehlikeli virüslerin neler olduğunu bilmiyordu. Bilmesi gerektiğini dahi bilmiyordu. Yavrusunun toplum ellerine teslim etmek en uygunuydu. Öyle öğretilmişti ona. Bilmesi gerek olmadığı, herkesin yaptığı yapmanın doğru olduğu öğretilmişti. Gelişmek için yaratılan beyni adım adım dinlediği uygulamaya teslim olmuştu. Kadının büyük ihtimalle kireçten tüm dokusunu kaybetmiş epifiz bezini görür gibi oldu. Beyninin tam ortasında, iki gözünün tam arasında kirece bulanmış küçük beyaz bir parça. Çünkü belliydi, bu kadın artık düşünmüyor, sadece söyleneni yapıyordu. Kaşlarının yapısı ve gözleri ne kadar da çok kendi annesine benziyordu. Bilge silkelendi, aklına gelen düşünceyi ve sordu. Ne kullanıyorsunuz? Leyla'nın gözlerinin içindeki boş ifade, bir şeklin göz bebeğine bir anlık yansıması gibi farklılığında değişti. Ama sadece birkaç saniye. Kaşları çatıldı Bilge'ye. Ne mi kullanıyorum derken Bilge başını salladı. Depresyon için ne kullanıyorsunuz? Leyla'nın doğruyu söyleyip söylememekte tereddütlü ifadesine gezdirdi gözlerini. Prozac diye tahmin etti. Leyla en iyi bildiği şeyi yaptı yine. Pes etti. Yalan söylemeyecekti. Başını salladı. Büyük bir ihtimalle reçetesiz alıyordu bu ilacı. Bilge tam soracaktı nasıl aldığını. Leyla açıkladı. Kocama yazıldı, ben de alıyorum diye. Paxil, Adderall, Effexor, XR, Strattera, Lithium, Prozac, Cymbalta, Tegretol, Zolof, Siptimul, Tagretol, Clarozil, Seroquel ve daha nicelerini evrenin en gelişmiş sisteminin insan beyninin kimyasıyla beynin içine paslı, çirkin, kenarları çatallanmış bir çomak sokarcasına oynayan insanı sersemletmek ve duyguları yavaşlatmak dışında etkileriyle ilgili hiçbir kanıt bulunmayan ilaçları düşündü Bilge. Birkaç ilaç şirketi tarafından üretilen onlarca ilaç dünyanın her yerinde doktorların da iş bedeliyle 100 milyondan fazla insana veriliyordu. Leyla'nın gözlerindeki teslimiyetin sadece pes etmekten değil, aklını ilaca teslim etmesinden olmasına rahatlatıcı mıydı? Bir annenin umursamazlığı ilaca bağlamak, onu kendisinde olmamasını normal kıldığı için rahatlatıcıyken bir insanın teslimiyetini ilaca bağlamak dehşet vericiydi. Leyla, Onur'un aşı karnesini bulmak için gittiğinde düşünceleriyle yalnız kaldı Bilge. Annesine kaydı aklı. Komodinin üstündeki ilaç şişeleriyle çocukluğunda kalan en kalabalık anılara. Önce ruhunu ezmişti annesi ilaçlarla, zombiye dönmüştü. Hissetmeyen, dinlemeyen, görmeyen bir posa ve sonunda öldürmüştü bedenini yine ilaçlarla. Düşünceleri annesinde cam manaya kaydı. İçinde bir yerlerde kendini en sorumlu hissettiği o yerdeydi cam manay. Annesinin boş bıraktığı yerde, karanlıkta yardım beklemekteydi. Yalnız, uyuşmuş, kimsesiz, beklemekteydi. Kaşları çatıldı. Dahil olamazdı. Onun travmasına yardım edemezdi. Kendisini zaten çok şanssızdı. Böyle giderse olabilecek en kötü şeyin parçası olabilecek kadar şanssızdı. Doğruyu korumak için buradaydı. Can Manay'ı başkası düşünmeliydi diye aklından kendiyle çelişti. Ne düşünüyorsun demişti Ali. Bilge'nin çatılan kaşlarının altında çelişen ifadesini fark etmişçesine. Bilge kafasını kaldırır kaldırmaz yanı başında dikilen Ali'ye ''Doğru nerede?'' dedi. ''Hayatındaki en değerli kişi neredeydi?'' Ali sakince geriye bir adım attı. İlerideki açık kapıdan Bilge'nin doğruyu görebileceğini göstererek ay çiçeklerini inceliyor. Çiğdemlerin altın oran ilgisini çok çekti. Doğru kıpırtısız odaklandığı ay çiçeğin içinde hesaplarla dalmıştı. Fide kaybolmuşçasına. Ali ekledi. Başını kaldırdığı an seslenecekler bizi. Merak etme. Ülkedeki en güvenli yerdesin. Ali yanına otururken Bilge'nin çelişkili ifadesi karmaşaya bulandı. Niye hemen ayağa kalkmamıştı ki? Şimdi böyle yan yana oturmaları pek bir tuhaftı. Ali sordu. Ne düşünüyorsun? Bilge bakışını yerden ayırmadan cevapladı. Neden insanlığın duygularını antidepresan adına verdikleri zehirlerle uyuşturduğunu? Ali kendisine bakmayan Bilge'yi inceledi keyifle. Üzerine giydiği çiçekli eteğin içinde uzay istasyonundan insanlığı incelemek için dünya gezegenine inen bir bilim adamının beceriksizce kamufle olmaya çalışması gibiydi hali. Hissetmekten kaçıyor, varoluşunu sistemin monotonluğundan kurtaramadığı için yaşama motivasyonu yok olan insan, bu motivasyonun yok oluşunun verdiği acıyı, yaşama isteğinin kaybolmasının yarattığı boşluğu hissetmemek adına duygularını sindirmeyi tercih ediyor, dedi. Bilge ekledi. Yaşarken ölüyorlar. Acımıyorlar, hissetmiyorlar, gelişmiyor, değişmiyor ve bu yaşlarla yaşarken ölüyorlar. Konuşurken onun zihninin derinliklerinde annesiyle sarmalanmış Can Manay'ın düşüncesine olduğunu fark etmedi Ali. Zaten Bilge de farkında değildi. Anlam vardı bu kızın bedeninde, sessizce kelimelerinde, bakışında, saçının toplama şeklinde, her gün giydiği o gömleklerin sadeliğinde. Sanki dokunduğu her şeye bulaşacak yoğunlukta bir anlam. Dokunsan ne hissettirecek diye ellerini titreten bir hisle oturuyordu yanı başında. Kasaların içine kilitlenmiş gibiydi Bilge'nin bedeni. Şifreyi bilmek de yetmezdi. Ona dokunabilmek için sihirli kelimeler gerekliydi. Açılsa o kasanın içinde biriktirdiği her anlamı seninle paylaşsa hayat nasıl olurdu? Ali kendi düşüncelerinden sıyrıldı. Bilge başını kaldırınca ama kendisine bakmıyordu konuşurken. Gözleri önünde ahşap kapıya kilitlenmişti. Bu antidepresanların beyninde nasıl işlediğini biliyor musun? Dedi sakince, senli benli bir cümleyle. Ali biliyordu ama Bilge'den dinleme zevkini kaçırmak istemedi. Anlat lütfen. Bilge gözlerini ahşap kapıdan ayırmadan anlattı. Düşünceleri oluşturan elektrik akımı yavaşlıyor önce. Sonra da sürekli aynı patern üzerinde akan akım zamanla beyin hücrelerini zedeliyor, eksiltiyor. Sürekli aynı bölgenin kullanımıyla oluşan eksme sonucu algıları yavaşladığı için iyi hissediyorlar kendilerini. Tabii bağımlılık başlıyor. Beynin ödül sistemi bu sefer düşünmek gibi en doğal işi yapmak için bile kullanılan ilacın daha fazlasını istiyor. Bilge iyice dağılmıştı konuşurken. Sanki Ali yoktu. Aklının içinde konuşuyordu. Ali bunu çok net hissedebiliyordu. Onu anladığını, anlatırcasına mırıldanarak lafa girdi. Herhangi bir duyguyu hissetmeyecek kadar aptallaşıp bedenlerini televizyonlara teslim ediyorlar. Dizilerde yaşıyor, filmlerde hayat buluyorlar. Aktör ve aktrislere aşık oluyor. Televizyona çıkan herkesi adam yerine koyuyor ve kitap okumaya çalışınca da hemen uyuveriyorlar. Daha fazla hissetmemek için ilaçlara sığınıyorlar. Ama hissetmek için buradayız. Hissetmek ve anlamak için. Gerekirse her acıyı da hazır olmalıyız. Ali gözlerini kırpmadan baktı Bilge'ye. Kendisine dönmesini dileyerek, kendisini görmesini dileyerek, kalın gözlük camlarının arkasında saklanmış o gözlerin içindeki zekayla bir kez daha göz göze gelmek istiyordu. Bilge dönmeyecekti. Karşıya dikilmişti zihni. Ali bekledi. Bilge nihayet yavaşça, temkinli döndüğünde yine bakmadı ona. Bakamazdı. Karşılaşacağı bakışta ezilmek istemeyen herkes gibi bakışını uzaklara, uzakta hala ay çiçeğini inceleyen doğruya, huzur bulduğu, bildiği herhangi bir duyguyla dikip konuştu. Haklısınız. Bunca mutsuzluk veren şeyler olmasına rağmen hayatında mutsuz olmanın bir hastalık kabul edildiği gezegen burası. Ali gözlerini bir milim dahi ondan ayırmadan, yaptıkları işi niye yaptıklarını bilmeyen robotların dünyası burası. Söyleneni şikayet ede ede yapan mutsuz robotların dünyası dedi. Mutsuz olanlar hayatlarını düzenlemek, kendilerini mutsuz eden şeyleri çalışıp değiştirmek yerine bedenlerini ilaca teslim ediyorlar ve düzeltmeleri gereken şeyleri düzeltmek yerine unutmak için beyinlerini ilaçlarla hırpalıyorlar. Katlananlar dünyası. Lavantayı andıran o muhteşem sabun kokusunu alabilecek kadar uzun yanında durmuştu Bilge'nin. Ona sarıldığı o dehşet günden sonra ilk defa, Murat'ın öldüğünü ona söylediği o günden sonra ilk defa almıştı bu aynı temiz, taze, kirlenmemiş kokuyu. Onun gözlerine baktığında hissettiği duygunun kokusuydu bu. Tazeliğin, sadelikle birleştiği o duygunun kokusu. Bilge kendi dalgalının içinde bir an döndü ve Ali'nin kendine kilitlenmiş, mühürlenmiş gözleriyle karşılaştı. Hemen ayağa kalktı. Bu kalkışın mesafe koymak için umutsuz bir çabalama olduğunu fark edilmemesini umarak. Üzerindeki bu entariyle kendisi gibi davranmak ne kadar da zordu ama yine de dikleşti. Koyduğu mesafede rahatlamıştı ki Ali kalkıp tam karşısına dikildi. Kocaman bir bedeniyle ne kadar da gerçekti. Leyla Hanım'a seslendi Bilge. Geriye bir adım atarken kafasını çevirdi. Sanki geride birilerini arıyormuşçasına. Aceleyle döndüğünde Ali gitmişti. Ali, Bilge'nin huzursuzluğunu hissedip evden çıkmıştı. Huzur vermek isteğinin birini huzursuz etmek çok insafsızcaydı. Önüne açılan kocaman tarlaya baktı. Topraktan çıkan hayata hayrandı. Ay çiçeklerinin arasında adım adım doğruya yaklaşırken dünyayı düşündü. Canmanay'ın hikayesindeki gibi Yaradan'la şeytanın iddiaya girdiği yer değil miydi burasıydı? Tüm dinlerde aynı söylem vardı. Öyleyse an itibariyle şeytan kazanmaktaydı. Üretilen bu ilaçların ve din tüccarlarının yardımıyla kurulan sistem ortadaydı. Özgür iradeyle savaş açmıştı sistem. İlaçla, biatla iradeyi uyuşturuyorlar. İnsanı manipüle ediyorlardı. Acıyı engelleyerek deneyimi yok ediyorlardı. Deneyimi yok ederek bilgiyi siliyorlardı. Ali'nin gidişinin ardından koşup kapıdan çıkmak, doğruyu aldığı gibi evine dönmek istedi Bilge. Kolay yolu seçmek istedi. Durup yardım etmek o an çok zor geldi. Ama ancak zor yolu seçenlerin huzura ereceğini hayat ona çoktan öğretmişti. Gidemezdi. Bilge'nin 22 dakika süren bekleyişinin ardından Onur'a konulan testin hastalığının verilerinin, yapılan aşıların, karnelerin bulunduğu eski torbayı getirebildi Leyla. Nereye koyduğunu unutmuş olmalıydı. Bilge'nin önüne, mutfak masasının üzerine yığdı. Bilge oturup çantasından defterlerini çıkardı. Arkasını çevirip Onur'un notlarını almaya başladı. Yazı yazmayı öğrendiğinden beri doğru için tuttuğu saflık defterinin aynısını Onur'a da yapmalıydı. Tek tek inceledi, eline geçen her reçeteyi, raporu, aşı karnesine ulaşana kadar devam etti. Bulunduğu bu evde bir gün çocuğunu doğuracağını bilemezdi.